Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Einstein'ın çok sevdiğim bir sözü var. Aynı şeyleri mükerrer kere tekrar edip farklı sonuçlar almaya çalışmak aptallıktır diyor Einstein. Yani farklı bir sonuç almak istiyorsanız farklı şeyler denemeniz gerekiyor. Ben bugün size aynı şeyleri deneyerek netice alamayan ama aynı şeyleri denemekten geri adım atmayan, ısrarla ezberlerini tekrar etmeye çalışan, elindeki sopayla birlikte devlet gücünü kullanarak halkı kendi yanına çekmeye çalışan karar alıcıların hikayesini anlatmaya çalışacağım. Geçmişte bu askeri vesayetti ve hepimiz ya da birçoğumuz, ben dahil yanılanlar kitlesindeyim, cephesindeyim, askeri vesayet bittiğinde Kopenhag kriterleri çerçevesinde yeni bir devlet inşa edilebileceğini umut etmiştim, hayal etmiştim, o beklentiye girmiştim. Halbuki askeri vesayet yıkıldıktan sonra çok daha katmerlisi, çok daha şediti, çok daha halk desteği olan, tabanı olan bir tek adam saray rejimi inşa edildi. Bir sivil vesayet inşa edildi. 15 Temmuz askeri darbe girişimi başarısız oldu ama sivil darbe, KHK desteğiyle meclisi bypass etmiş sivil darbe yoluna devam ediyor. Şimdi bu aynı şeyleri yapmaya çalışan kitle yalnız değil. Sadece karar alıcılar değil, seçmen de aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. Neden? Bugün Türkiye'deki rakamlara baktığımız zaman, rakamlardan şunu kastediyorum. Enflasyon, işsizlik, dış borç, hazinedeki döviz, döviz kurları, sosyal çatışmalar gibi rakamlara, kriminalite, kriminal olaylar gibi yüzdelere baktığımız zaman gerçekten de Erdoğan haricinde Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki herhangi bir aktör bu yüzdeleri halka gösteriyor olsaydı, halka sunuyor olsaydı %10 barajı bile aşamazdı. Erdoğan iki sebepten dolayı bu barajı çok rahat bir şekilde aşıyor. Aşmayı bırakın, %35 civarında oy alabiliyor. Bu iki sebepten biri geçmişle muhafazakarların, yani Erdoğan önceki dönemde muhafazakarların olan hesaplaşması ve bazı korkuları. İkincisi ise çok güçlü bir propaganda ağının olması. Adeta sadece medyayı kastetmiyorum. Devletin tüm kurumları AKP'nin PR şirketi gibi çalışıyor. Bugün Dışişleri Bakanı da, İletişim Başkanlığı da, Ekonomi Bakanlığı da, İçişleri Bakanlığı da devletin değil AKP'nin bir örgütüdür, AKP'nin bir alt birimi gibidir ve bunlar AKP'nin PR şirketi gibi çalışmaktadır. Yurt dışında yapmaya çalıştığı kurtarma operasyonu da bu PR çalışmalarının bir parçasıdır. İşte 128 milyar dolar parayı bozdurup dövizi ya da doları dengede tutmaya çalışmak, yani halkın parasını AKP'nin oylarını yukarıda tutabilmek için harcamak da bir PR çalışmasıdır. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, yapmadığı açıklamalar da bir PR çalışmasıdır. Liste çok uzun. Kafanızı şişirip sizi sıkmayacağım ama şöyle görmeniz gerekiyor. Karşımızda artık bir devlet yok. Karşımızda bir PR şirketi var ve bu şirketin sahibi saray. Bu noktada peki şimdi ezberler şöyle bozuluyor. Canları şunun için çok sıkkın ve bunun için çok fazla hata yapıyorlar. Biz bu hamleleri yapınca %50'yi tekrar topluyorduk ve baskın bir seçim yapıyorduk. Bir mağduriyet oluşturuyorduk ve netice alıyorduk. Şimdi neden olmuyor? Şimdi neden olmuyor? Bunun birçok gerekçesi ve sebebi var ama bu soruyu ve bu noktaya gelmelerinin ve bunu ısrarla tekrar etmelerinin sebebi şu. Erdoğan bir entelektüel değil, bir kurt siyasetçi, çekirdekten yetişme, içgüdüsel olarak politika yapan bir siyasetçi ama bir entelektüel olmadığı için sadece anket sonuçlarıyla netice almaya çalışan bir pragmatist olduğu için Türkiye'nin geldiği noktayı okuyamıyor. O bunu başarısızlık olarak görüyor, ben aldığı neticeyi başarı olarak görüyorum. Aramızdaki fark şu, yani bu Erdoğan'ın bu rakamlarla, bu AKP'nin bu verilerle %35 halk desteği alması bir mucizevi başarıdır. Onlar bunu başarısızlık olarak okuyorlar. Onlar bunu çöküş olarak okuyorlar. Öyle değil. Siz şu anda alabileceğinizin maksimum limitlerindesiniz. Ve erimeyi durdurmanız imkansız. Erimeyi durdurabilmeniz için bir mucize olması gerekiyor. Bunu gördüler. O mucize şu: mevcut enstrümanlarla ekonomiyi düzeltme ihtimalleri olmadığı için, kalmadığı için, dağıtacak rant kalmadığı için toprağı zorlayarak yeni rant vaatlerini ortaya koyuyorlar. Şöyle diyorlar: evet bugün kötüyüz ama sabredin. Kanal İstanbul'u yapacağız, ikinci biz boğaz inşa edeceğiz, onu Katarlılara satacağız ve yine size para bulacağız. Siz bu despotizmi mutlulukla tadını çıkartacaksınız, biz sizi sübvanse edeceğiz. Ha bu olmadı, bunun olmama ihtimali var. O zaman yeni bir proje olması lazım. O da ne? İşte milyarlarca metreküp gaz bulduk. Siz sabredin, bu geçici. Yani bu açlık, bu kötü, biliyorum yani. Çok kötü şu anda. İnsanlara selam verdiği zaman açız açız diye bağırıyorlar. Duymamazlıktan geliyor. Tercüman istiyor. Sanki İngilizce bilmediği gibi açlık dilini de anlamıyor. Araya aracı sokuyor. Ne diyor bunlar diye kafasını öbür tarafa çeviriyor. Şimdi karşımızdaki şey şu, tablo şu. Bu kitleye umut vaat etmek zorundasınız. Bu kitle şunu gördü: bu adam eski enstrümanlarla bu arabayı düzlüğe çıkaramayacak. O da onu bildiği ve gördüğü için artık hayal satmaya başladı. Ay'a gideceğiz. O kadar güçlüyüz ki gaz bulduk. Dünyadaki en güçlü ülkelerin yaptıklarını yapacağız. İstanbul'da Kanal İstanbul projesini yapıp büyük paralar kazanacağız. Çoluk çocuğunuza yine saçacağız ve siz muhafazakar kitle korkmayın, siz rahat edeceksiniz. Bakın, anketler dışında iyi sosyoloji bilen biri şunları da okumasını bilir. Bırakın siz muhalefeti, AKP seçmeninin %40'a yakını ülkeyi terk etme hayaliyle yaşıyor. 23 Nisan'da mikrofon uzatılan küçücük çocuk, Köln Üniversitesi'nde tıp okuyup Alman vatandaşı olma hayalim var diyor. Bunu 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda söylüyor. Bakın, bu üniversitelerde ders olarak okutulacak dramatikte çok önemli bir olay. Bu bir kurgu değil. Bacak kadar çocuk, ilkokul çocuğunun böyle bir hayalinin olması şu anlama geliyor: ben sınavlarda birinci olsam bile bir İmam Hatipli, bir AKP kart viziti olan mülakatta benim önüme geçirilecek ve o yoluna devam edecek. Bugün okudum, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde 27 tane akraba akademisyen ya da bu üniversitede çalışan varmış. Bu beşik ulemalığıyla gideceğiniz yer, beşik ulemalığını uyduran Osmanlı'nın gittiği yerdir. Çöküştür, iflastır, hatta çok daha kötüsü, çok çok daha kötüsü, Allah göstermesin ama parçalanmadır. Onun için AKP iktidarı bu yanlış enstrümanlarla, yani toplumu kutuplaştırıp gereğim ben kendi %50'mi alayım enstrümanıyla gidebileceği bir yer kalmamıştır. Buna devam ettiği sürece sadece bu kutuplaşma üstünden iflasın derinliği, iflasın ivmesi artacak. Onun için çıkıyor, Kürt sorununu kullanmaya kalkıyor. Kürt sorunu üstünden siyaset yapmaya çalışıyor. HDP'yi kapatmaya çalışıyor, kayyum atıyor. Yeni kayyum vaatlerinde bulunuyor. Seçim vaadi olarak yeni hapishaneler açmayı vaat ediyor. Buna paralel olarak işte layık antilayık çatışmasını nasıl kutuplaştırırımı körüklemeye çalışıyor. Her seneyi devriyesinde camide içki içmişlerdi diyor, sekülerlere hakaret etmek için, hatta küfrettirmek için. Halbuki o caminin müezzini ben din adamıyım çıktı işte, sürdüler o adamı da. Burada öyle bir şey olmadı, camide içki falan içen yoktu diye söylemiş olmasına rağmen birincil şahitler bu iddialarını sürekli tekrarlamasının, devam ettirmesinin, şehit annesini düğün evine, yani parti kongresinde mikrofona dayayıp ağlatmasının sebebi şu: eski ezberlerle yeni netice almaya çalışmak, ki Einstein bunu çok da olumlu sıfatlarla yorumlamıyor. Peki niye netice alamadığını gördük. Bundan sonra ne olacak? Erdoğan'ın şahsi yol haritasında ne var? Bakın, siz gerçekten de işte demokrasini kurumsallaştırmaya çalışabildiğiniz, daha ucuz kredi alabildiğiniz, yardımlar alabildiğiniz, ticaret payınızı geliştirebildiğiniz ailelerin içinde olsaydınız, kendi iş adamlarınız öncelikle bu ülkeyi terk etmeyecekti. AKP'den semirilmiş ve zengin olmuş zenginler son yıllarda yaklaşık 200 milyar doları bu ülkenin dışına çıkarttılar. Kendi zenginlerinin güvenmediği bir yapıya, işte o Avrupa Birliği kriterlerinden çıkmış, uluslararası hukuktan çıkmış, ahim kararlarını tanımayan bir ülkeye, kendi adamlarının yatırım yapmadığı bir ülkeye dış yatırımcı gelebilir mi? Turizmci gelebilir mi? Bu ülkeye ihracat kapıları tekrar açılıp rekor üstüne rekor kırabilir mi? Tüm bunların artık olma ihtimali yok. Tüm bunlar olma ihtimali olmadığı için bir yandan Erdoğan kendi iktidarını hesaplarken bu hafta çok ilginç bir gelişme oldu. Diğer yandan da damadının tekrar kabineye ya da göreve, devlet yönetimine döneceği söylentileri konuşulmaya başlandı. Ben gittiğine çok fazla şaşırmıştım. Geri döndüğüne hiç şaşırmadım. Çünkü Erdoğan rahat uyuyamıyor. Rahat uyuyamamasının sebebi şu. Ben yaşarken bir şekilde ailemi iktidarda tutar, korurum diye kendine çok fazla güveniyor. Ama her fani gibi bir gün Erdoğan da terk-i diyar edecek. Ondan sonra bir velihat bırakmalı. Yani ailesini kime emanet edecek? Suça bulaşmış ailesindeki aktörleri kim koruyacak? Sorusuna yaşarken bir yanıt bulmak zorunda. Yaşarken tek adam rejiminin velihatını da yetiştirip kendisi sonrasına hazırlayıp partiyi ona emanet etmek zorunda. Erdoğan'ın yol haritası bu ama biz nereye gideceğiz? Ülke nereye gidecek? Ülke bir gün Erdoğan'dan iktidarı devralmayı başarsa bile bundan sonraki istikameti ne olacak? Son 20 senedir endoktrine edilmiş ve Batı düşmanı, evrensel değerler düşmanı bir kitle oluşturulmuş. Bu kitleyle birlikte hangi hamleleri yapacaksınız ve nereye ulaşabileceksiniz, hangi neticeleri alacaksınız sorusunu ben ısrarla sormaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Bu hafta isterseniz yorum köşesinde şunu tartışalım. Büyük bir çaresizlik var. Kendi ailesini damat gibi ultra başarısız bir siyasiye emanet etmeye mecbur kalmış bir adam sıkıştığında kendi muhafazakar kitlesini kime emanet eder? Ailesini Berat'ın kollarına bırakan bir adam seçmenini ve kendi kitlesini kimin kollarına ya da nereye bırakır sorusunu yorum köşesinde tartışalım. Yoruma Einstein'la başladık. İsterseniz Einstein'la bitirelim. Einstein'ın sevdiğim bir başka sözünde de şöyle diyor. Hiç hata yapmamış insan, yeni hiçbir şey denememiş insandır. AKP seçmeni hiç hata yapmadığını düşünüyor. Aslında AKP seçmeni yeni hiçbir şey denemediğini ortaya koyuyor. Bize bunu söylüyor. Muhalefetin yapması gereken bir şekilde bu muhafazakar seçmen kitlesiyle barışmanın yollarını aramak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çizgide çok doğru adımlar attığını düşünüyorum. O kitleyi, özellikle onların geç kesimlerini ikna edip merkeze çekebilecek bir sürü enstrüman var. Hiç saray kritiği yapmadan ortaya proje koyarak bu kitleyi kendilerine çekme opsiyonu ve ihtimalleri var. Bu hafta sizlere eridikçe, oyları eridikçe hata yapan, hata yaptıkça eski ezberlerine sarılan ama eski ezberleriyle de hiçbir şey değiştiremeyen AKP ve Erdoğan'ın çaresizliğini anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.